Parlamentoların dostluğu.
Sevgili dinleyenler, iyi akşamlar. Parlamentoların dostları programına hoş geldiniz. Bu hafta çok önemli bir konuyla yine huzurlarınızdayız. Malum 26 yıl önce bugün Azerbaycan'da bir katliam sesiyle uyandı bütün dünya. 600'ün üzerinde insan, büyük bölümü çocuk ve genç ve kadın, savaşın suçlusu ve tarafı değil. Ancak acının bedelini ödeyen insanlar olarak kayda düştüler. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Hocalı katliamını özelde konuşacağız. Ama biraz Azerbaycan sohbeti, biraz Asya sohbeti, Orta Asya sohbeti yapacağız. Çünkü bugünler Azerbaycan, Can Azerbaycan'la dayanışma günümüzdür bizim. Hocalı'da yaşanan katliamı telin etme günüdür bizim. Eğer biz bugünü boş geçmiş olsaydık, Azerbaycanlı kardeşlerimize vefasızlık etmiş olurduk. Bu nedenle Parlamentoların Dostları programı da bu hafta Doçent Doktor Can Ünver, akademisyen hocamızla bu konunun Türkiye'deki sayılı isimlerinden birisiyle konuyu gündemimize almış olduk. Ben stüdyomuzda bulunan Can Ünver hocamıza hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Hocam siz de çok tecrübelisiniz. Türkiye'nin Sesi dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isimsiniz. İsterseniz programımıza direkt başlayalım. Şöyle bir başlangıç yapalım. Şimdi Hocalı katliamı Türk kamuoyunda özellikle orta ve üstü kesimin aslında kısmen bildiği ama gençlerin nedir bu Hocalı katliamı diye sorulduğunda henüz cevapsız bıraktıkları bir soru. Evet. Önce isterseniz Hocalı katliamına girmeden önce Hocalı'ya bir girelim. Hocalı neresidir?
Evet.
Oradan başlamış olalım. Efendim, buyursunlar.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani Türk dünyasının yakın geçmişteki en büyük kanayan yaralarından birini konuşuyoruz bugün. Canımızı acıtan, yüreğimizi sızlatan ve sızlatmaya da devam eden büyük bir haksızlığın aslında eseri olan Hocalı katliamı, haksızlığın da ötesinde büyük bir facianın eseri olan Hocalı katliamı ne yazık ki hala çözülmemiş olan Karabağ meselesinin tam orta yerindedir.
Evet.
Karabağ kadim Türk yurdudur. Karabağ, Azerbaycan'ın tam kalbindedir. Karabağ'ın nüfusunun bir dönem işte çeşitli baskılarla Türklerden arındırılması ile ortaya çıkan de facto durum Ermenilerin ve onu destekleyenlerin ve Karabağ Ermenilerinin, sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nin, Karabağ Ermenilerinin bu fevkalade acı faciayı yaratmalarına sebep oldu. Şimdi Karabağ meselesi tabii ta 19. yüzyıla kadar giden de bir mesele. Yani bugünün meselesi değil. Öteden beri iki toplum arasında, iki ülke arasında bilahare bağımsızlıklarını elde ettikten sonra Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında daima bir mesele olmaya ola geldi. Yani öyle bir mesele yaşanıyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Yani bir kere coğrafi bağı olmayan, Ermenistan Cumhuriyeti ile coğrafi bağı olmayan ve aslında biraz evvel de söylediğim gibi ki altını özellikle çizmek istiyorum. Kadim yurt, Türk yurdu olan bir bölgenin yani haydutlukla, bir nevi haydutlukla ele geçirilmesi, ele geçirilmekle de kalmayıp etnik temizlik suretiyle oradaki Türklerin katledilmesi Hocalı'da olduğu gibi ve tabii şeye de yani göç edilmesi etmeye de zorlanması. Evet. Biliyorsunuz 1 milyondan fazla Azerbaycan evet. Türk'ü yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Ülkenin %20'si Ermenistan'ın işgali altında yani %20'ye yakını belki. Şimdi bunlar tabii kabul edilmesi mümkün olmayan şeyler ve dediğim gibi Türk dünyasının, öncelikle Türk dünyasının yüreğini kanatan bir hadise. Fakat çok isabetle belirttiğiniz gibi Maalesef biz kendi meselelerimize, kendi milli meselelerimize biraz da bazen uzak kalabiliyoruz. Yani gerçekten şimdi belki Karabağ meselesi nedir diye sorduğunuz vakit bu konuda tam bir bilinç düzeyi olmadığını maalesef tespit ediyoruz.
Tam burada hocam şu saptamada bulunmak isterim. Bizler elbette Müslümanız ve elbette İslam coğrafyasındaki acılar bizim de acılarımızdır. Bu bağlamda Sudan'da bir yetimin ayağına taş değdiyse yüreğimiz sızlar Ankara'da, pek İstanbul'da. Elbette Filistin'de bir acı varsa canımız sıkılır. Yemen'de kanayan bir yara varsa ta oraya koşar gideriz.
Evet.
Ama pergelin ucunu Türkiye'ye koymadığınız zaman o pergel boşa döner. Dolayısıyla Karabağ bilmeden Filistin'in acısını çekemezsiniz. Yemen'in acısını çekemezsiniz. Önce canınızın acısını çekeceksiniz ki cananın acısını tadasınız. Evet. Bu bağlamda Filistin meselesi kadar Karabağ meselesinin Türkiye'de gündem olması gerektiğine inananlardan.
Evet. Tabii çok yüklü gündemimiz var. Bizim meselelerimiz de fazla. Bu arada Türkiye ben şeyi kabul etmiyorum öyle bir beka sorunumuz olduğunu ama bir beka tehdidimiz var. Tehdit var bize yöneltilmiş.
Fakat o her zaman var hocam.
Evet. O nedenle şimdi hele çok canlı bir gündemin içerisindeyiz malum. Fakat bütün bunlar yani bir mazeret
bizi teşkil etmemeli. Bizi diri tutan da aslında bu tehditler değil mi?
Fakat mazeret de teşkil etmemeli. Evet. Yani bakınız aynı zamanda, aynı yılda Karabağ'da olan facianın benzerini Bosna'da yaşadık. Srebrenica katliamını aynı yıllar, aynı dönemler yani. Şimdi bütün bunların aslında Türkiye'ye rağmen yapılmış olması bile insanın canını acıtıyor. Evet. Yani bunların sahibi kim olacak başka?
Evet.
Kim olacak? Yani Bosna'daki Müslümanın, Boşnağın ki Sırplar onları öldürürken onlara Türk diyorlardı. Başkasını da söylemiyorlar. Ve kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, en yakın akrabamız Azerbaycan Türk'ünün başına gelen böyle bir şey. Tabii ki bizim. Yani pergel dolayısıyla bizdedir yani.
Kıbrıs'ta da farklısı yaşanmadı. Ama isterseniz şu Hocalı'yı bir tanımlayalım hocam.
Evet.
Hocalı'da yaşanan katliam Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait olan toprakları kendi toprakları olarak görmesinden mütevellit dönemin Sovyet Rusya'sının da desteğiyle oluşturduğu bir işgaldir.
Doğrudur. Aynen öyledir.
İşgaldir. Aynen, olay öyledir. Bundan ibaret.
Tabii.
Bu işgale karşı orada oynanan bir oyun var hocam. Az önce ifade ettiniz. Onu biraz açalım isterseniz. Bir göç oyunu var. Ve bu göç oyunundan hemen sonra tıpkı bugün yaşadığımız Musul ve Kerkük'te yaşadığımız Kuzey Irak'ta yaşadığımız halkın kendi iradesiyle referandum yapılsın. Herkes kendi öz yönetimini seçsin tırnak içi cümlesini Karabağ'da da yaşandığını görüyoruz. Sovyet Rusya'nın desteğiyle Ermenilerin bölgeye göç ettirilmesi ve bu göçten sonra da bir referandum oluşturulması.
Tabii. Bütün mesele orada bir etnik temizlik yapıp aslında işte dediğim gibi kadim Türk yurdunu Türk yurdu olmaktan çıkarmak. Bütün amaç bundan ne var? Ama bunu geçmişte biz yine o coğrafyada Revan, asıl adı Revan olan Erivan'ın Türklerden arındırılmasında görmedik mi daha evvel? Bu böyledir. Evet. Yani şimdi meseleyi iyi tanımlamak lazım biliyor musunuz? Çözümleri bulabilmek için de iyi teşhisler lazım. Bu teşhisler ve tespitler olmadığı takdirde yanlış yaparız. Yani en azından bilmek zorundayız ki kendimizi işte olayların akışına teslim etmeyelim. Yani ben en çok şundan şikayetçi olurum. Karabağ meselesi, Karabağ katliamı, işte Hocalı katliamı bizi üzmüştür. Ertesi gün bu üzgünlüğümüz belki azalır falan gibi böyle bir havalara giriyoruz. Halbuki o değil. Bu hep diri kalmalı. Hep düşünmeliyiz. Biz neden böyle bir duruma düştü o insanlar onu düşünmeliyiz. Bilmeliyiz. Yani bunu bilmediğimiz takdirde çözüm de üretmemiz mümkün değil. Nitekim şeyde bu Minsk süreci vardı biliyorsunuz.
Evet.
Yani.
Evet.
Yani işte hani dostlar alışverişte görsün diye devam eden bir şey. Yani orada Fransızların ne işi var değil mi mesela? Yani işi, sırf böyle işi taca, topu taca atmak için gelmiş gibi bir halleri var.
Tamamen siyasi bir ablukaj hocam. Başka
evet,
bir şey değil.
Evet, evet. Burada Türk'ün değerinin hiç olmadığı noktasında birleşen bir grupla karşı karşıyayız. Yani Türk peki, eğer hocam, ölse ne olacak işte ölmüştür falan vah vah.
Hayır zaten hani, demezler yani. Neyse. Avrupalı parlamenterler zaman zaman dile getiriyorlar. En iyi Türk ölü Türk'tür diye
yani,
biliyorsunuz.
Yani
ben sana
Kızılderili için söylerlerdi ama bize dönmüş anlaşılır.
Avrupalı parlamentolar zaman zaman bunu dile getiriyorlar. Maalesef bu yaklaşımda bulunan politikacıların diaspora stratejisi içerisinde bu cümleleri kurduklarını artık görüyoruz.
Evet,
ben
evet.
şunu merak ediyorum. Geçtiğimiz hafta yine Hollanda parlamentosu evet, evet. teşhiri biliyorsunuz bir soykırım olarak ilan etti ve bunu kabul etti. Yani bu bizim ısıtılıp önümüze getirilen bayat bir yemeğe döndü adeta. Fakat hocam Osmanlı ve Türkiye bu tehcirin 100 yıldır bedelini ödettirilmeye çalışılırken 26 yıl önce yani. Hocalı'da Ermenilerin Türklere uyguladığı şeyin adı nedir?
Fatih Bey, bunun sayıyla alakası yok. Şimdi onların iddialarına göre işte şu kadar insan Ermeniler öldürüldü falan diyorlar. İşte buradaki az falan. Ya öyle şey olmaz. Bir kişi bile fazladır. Haksız bir ölümle karşı karşıya kalırsanız. Şimdi bu Hollanda'nın yapmış olduğu şey aslında hiçbir kıymeti harbiyesi olan bir şey değil. Bunu onlardan önce 26 veya 27 parlamento daha yaptı. Bir şey ifade etmiyor. Neticede bir parlamento kararı ile herhangi bir şeyi kabul etmeniz mümkün değil zaten. O sadece kendi kendilerinin tatminden ibarettir. Demek ki kendi iç kamuoylarını böyle bir tatmin etme ihtiyacı artı bir de şey diyorlar yani Türkiye'yi sıkıştırdıklarını falan zannediyorlar. Bu, sinirlendiriyorlar sadece. Aslında sıkıştırmıyorlar. Yani bundan biz sıkışmayız. Şimdi kaldı ki
bir ama de, hocam biz de yani sözünüzü kesiyorum ya. Ama yani bazen böyle ağzım dolu yahu arkadaş eğer Türk Osmanlı eğer Türkiye bir millete soykırım uygulamayı ahlaken
söz konusu değil.
Uygulayan bir devlet olmuş olsaydı ne Sırp kalırdı, ne Bulgar kalırdı, evet, ne Yunan kalırdı, ne Rum kalırdı, ne Ermeni kalırdı. Bunları hani bir ben de hani yakın dönem tarih çalışmaları yapan bir arkadaşınız olarak net görüyorum. Ama burada dert zaten bu değil.
Yok canım buna hakikati önem vermiyorlar değil. Zaten. Evet. Yani önem verilecek olsa Bosna'ya girdiği zaman, girdikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in 1466'da meşhur Fransiskan Kilisesi'ne için yazdığı, verdiği ferman vardır yani. Bunlara dokunmayın işte bunlar şöyledir böyledir diyen ilk insan hakları belgelerinden biridir yani aslında tabii. Tarihte gayet önemli bir şey. Şimdi bunlar falan önemli değil batılı bazı ülkeler için. Şimdi Almanlar mesela öteden beri kendi Holocaust suçlarına bir ortak arıyorlar. Ya böylelikle o suçu biraz böyle relativize edecekler falan. Ya bakın başkaları da yapmıştır falan filan diye. Onun için mesela 2 Haziran 2016 tarihinde meclisten böyle bir şey çıkardılar. Bu arada yalnız tabii işte Türk kökenli insanları kullandılar, milletvekillerini kullandılar. İşte orada insanın aklına meşhur deyimimiz geliyor. Yani bari demiş ya ağaç, bari sapın benden olmasaydı balta demiş yani. Evet. Aynı bu şekilde. Şimdi bu Hollanda'nın falan söylemeleri bir şey ifade etmiyor. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de önemli bir kararı var bu konuda. Yani bu bir şey getirmeyecektir. Getirmediği gibi aslında bizi üzen tarafı şimdi biraz evvel söylediğiniz gibi yakın bir zamanda olan 26 sene evvel vuku bulmuş bir facianın bu arada hiç yokmuş gibi kabul edilmemesi. Yani böyle bir ayrım yapılabilir mi? Yani insan böyle bir şey yapabilir mi? Hani inanıyorlar diyelim ki biz bir tehcir sırasında işte insanların ölmesine sebebiyet verdik. Biz vermedik de yani işte yolda giderken saldırılar olmuştur, hastalıklar olmuştur. Bir kayıp söz konusu tamam ama onlardan çok daha fazla kayıbın Türkler, Ermenilerin, Ermeni tehditçilerin, teröristlerin Türkleri öldürdüğünü biliyoruz. Bunu tarih biliyor yani. 1,5 milyondan fazla Türk'ün katledildiği Türk ve Müslüman'ın o dönemde 1915 öncesi. Bunu biliyoruz. Herkes hocam, tarih biliyor. Peki bunlar yok. Hayır efendim. Benim işte yakınımdır bu. Onun için yakınımdan sorumluyum ama seninkine karışmam şeklinde böyle bir şey olamaz. Böyle bir mantık olamaz yani.
Şimdi ben Adanalıyım.
Evet.
Bizim Sayınbeyli Haçın bölgesinde Ermenilerin fırınlara atarak yaktıkları komşularının hikayelerini biz yazdık. Ne zaman
Evet.
yazdık? Hocam 93, 94, 95'te yazdık. Aynı şekilde Kayseri'de ne hikayeler var? Erzurum'da ne
Tabii,
hikayeler
tabii,
var?
tabii, tabii.
Feci hikayeler var. Şimdi tabii siyasetiniz güçlü olursa, ekonominiz güçlü olursa siyasetiniz. Siyasetiniz güçlü olursa da tarihi mevzulardan kimse sizi boğamaz. Türkiye'yi bu tarihi hadiseler üzerinde politik bir ablukaya sokmak için bunlar konuşuluyor. Mesela şunu bütün Türk devletleri, İslam devletleri, İslam coğrafyasındaki devletler yapsa ne olur? Ermenilerin Hocalı'da 26 yıl önce yaptıkları iş bir soykırımdır diye kendi parlamentolarında kabul etseler ne olur?
Tabii biz şeyi eleştirdiğimiz için, bu önemi yoktur, kıymet abisi yoktur dediğimiz için onlar da aynı şeyi söyleyebilirler.
Muhtemelen yani tabii.
Fakat şunu kabul etmiyorum. Bizim bugünkü gücümüz birçok şeye yeter.
Elbette.
Yani
Elbette.
Türkiye zayıf bir ülke değildir. Türkiye
çok şükür.
Lalet time ülke de değildir. Şimdi Türkiye'nin yapacağı iş bu işleri stratejiyle planlamak suretiyle hayata geçirebilmesi. Hangi işleri? Efendim bizim kamu diplomasimizin ne kadar bozuk olduğunu hepimiz artık da tespit edip ve şikayet ediyoruz. Şimdi bunu hükümet yetkilileri de söylüyorlar. Yapılması gereken çok ciddi bir kamu diplomasisi atağıdır. Bu atağı yapacak gücümüz var. Ekonomimiz güçlü. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Eskisi gibi değil Türkiye.
Değil, elhamdülillah.
Türkiye yani. Şimdi bunu bir siyasi irade
hele
oluşup.
Hele şu Afrin hadisesinde
evet,
hocam.
Tabii,
diplomasi tabii. Aslında.
İşte evet.
Nasıl yani. Değil mi? Yani, uluslararası diplomasi Afrin harekatını o kadar güzel yönettiler ki. Gerçekten
tabii, diplomasi iyi. Diplomasi
iyidir.
Her zaman iyidir. Yani
evet.
Türkiye büyük bir devlettir. Ve o büyük devletin tradisyonlarıyla, gelenekleriyle. Diplomasimiz iyidir. Bizim devlet geleneğimiz kuvvetlidir. Ancak
insan kaynağımız da hayli yüksek.
Biz bakınız bundan birkaç sene evvel Azerbaycan hükümetinde işbirliğiyle bir proje yürüttük. Türk üniversitelerinde hocalık katliamını, Karabağ meselesini anlattık. Gittiğim her yerde, Kuzey Kıbrıs dahil, Türkiye üniversitelerinde ve Kuzey Kıbrıs dahil yaptığımız toplantılarda anlattıkça o dinleyiciler, gençler öğrencilerimiz heyecan duydular ve tepki gösterdiler. Niçin biz bunları daha önce bilmiyoruz diye. Demek ki anlatmamışız. Yani farkındalık yaratacak bir şey yapmak lazım. Bunu içeride yapmıyoruz, dışarıda da yapmıyoruz. Yani bunu Azerbaycan Cumhuriyeti yapıyor belki. Yapıyor ama bu yine pergele geliyoruz. Bu bizim işimizdir.
Kesinlikle.
Türkiye bu Türk dünyasının lideridir. Bunu hiç kimsenin bir şey diyecek hali
kesinlikle.
Yoktur yani. Bu yani... Siz sahip çıkmazsanız yani başkasını niye bekleyeceksiniz? Diğer Türk cumhuriyetlerini de harekete geçirecek olan yine sizsiniz yani.
Evet.
Başka
hocam,
türlü olmaz.
Hem Azerbaycan'daki şu an siyasetin hem de Türkiye'deki siyasetin yakın hareket etme kabiliyeti gerçekten takdire şayan. Yani hem Kudüs konusunda
tabii.
Sayın Aliyev'in gösterdiği hızlı adım, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılarak gösterdiği yakınlık takdire şayan. Bu bağlamda bizim Hocalı mevzusunu aslında eğitim kitaplarımızın tamamına
evet.
koymak suretiyle diri tutmamız lazım ve bu bunun üzerinden bir diaspora dili geliştirmemiz lazım. Ancak burada bir incelik olmalı diye düşünüyorum. Biz Cihan İmparatorluğu olarak hüküm sürmüş bir devletin, imparatorluğun çocuklarıyız. Biz imparatorluk kültürüne sahip bir milletiz.
Tabii,
dolayısıyla
tabii.
Ermeniler, Rumlar, Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Araplar bunlar bizim devlet idaremiz altında yönettiğimiz kimlikler.
Evet.
Ermeniler özellikle milleti sadıkı olarak tanımlanmış bir azınlık
tabii,
grubu
tabii.
biliyorsunuz.
Evet.
Biz bunları konuşurken bütün Ermenileri de aynı sepetin içine koymalı
hayır,
mıyız,
hayır,
koymamalı
hayır,
mıyız?
Hayır,
bu çok önemli hocam.
Söz
Çünkü
konusu.
Biz Ermeniler bizim kayıtlarımızda milleti sadıka olarak
evet,
geçmiş
evet.
sanatkar bir millettir.
Evet, evet, evet. Efendim şimdi tabii biz Ermeniler demiyoruz. Yani böyle topyekun kimseyi
evet.
suçlamak hiçbir milleti suçlayamazsınız.
Bu ayrımı
doğru bir şey
yapalım
değil.
Hocam.
O ayrımı yapıyoruz tabii. Şimdi bakınız sayısı tam belli olmamakla birlikte Türkiye'de 100 bine yakın Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı gelmiş çalışıyor. Bunların çocukları için okul bile kurmuşlar şimdi.
Evet.
Ve Türkiye onlara göz yumuyor. Evet. Onlara vize veriyor. Geliyorlar, çalışıyorlar falan. Şimdi dolayısıyla bir millet topyekün düşman veya topyekün dost da olmuyor. Bu siyasetin getirdiği maalesef nifaktır yani. Nifak tohumlarının sonucu olmuştur. Şimdi böyle bir siyasi kültürle mücadele etmek başka ama bir milleti topyekün suçlamak başka bir şeydir. Bu siyasi kültür, bakınız bu şey doğru, bu diaspora dediniz, Ermeni diasporası. Aslında Ermenistan'ı zora sokan bir diaspora. Ermenistan'ın bir sürü fakir zaruret içinde yaşadığı yılları var yani geçmişte. Şimdi nasıl bilmiyorum durumlarını ama. Yani o Ermeni diasporası kendi kimliğini sürdürmek, bulunduğu yerde, yaşadığı ülkede varlığını idame ettirmek için bunu kullanıyor. Kullanıyor bu konuyu. Yani kendi kimliğinin varlığı devamı için. Bundan ben Ermenistan Cumhuriyeti'nin çok da mutlu olduğunu sanmıyorum. Yani bir bakıyorsunuz bazı hallerde bu diasporalar böyledir.
Bu nefreti körükleyen bir şey hocam. Yani bakın tabii, biz bile bu konuda ayrım yapalım diye bir sağduyu gösteriyoruz.
Pek tabii ama biz hep sağduyu göstermişiz. Evet. Yani evet. Bizim şeyimiz de o, bizim fıtratımız budur ya. Bizim evet. Türkler böyledir yani. Şimdi bak görmüyor musunuz şeyde Afrin Harekatı'nda sivillere zarar vermeyeyim diye icabında daha fazla şehit vermeyi göze alan bir tavır var yani.
Bir ordu var.
Değil mi? Bir ordu var.
Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten yeryüzünde sivillerin savaşa bulaşmamış insanların haklarını ve hukuklarını gözetme hususunda titiz gösteren başka bir ordu yok.
Esat, yani. Esat yönetimi de Doğu Guta'da yetimhaneleri, hastaneleri falan filan kendi insanı bile üstledi. Üstelik de klor gazımı kullanıyor nedir öyle bir şeyler varsa söylentiler. Yani tamamen yasaklanmış olan kimyasal silahlarla falan. Şimdi hal böyle tabii bize çok haksızlık yapılıyor. Biz aslında o haksızlıkları alt alta yasak bayağı bir şey çıkar. Şimdi mesela Afrin Harekatı'nda aynı bu hocalı meselesi gibi düşünün onda. Yani Türkiye'nin bütün milli meselelerinde karşısına böyle koro halinde çıkıp iftiralar.
Evet.
Ondan sonra bir takım karalamalar falan filan yapanlar var. Veyahut da susanlar var işte. Bu hocalı katliamının nasıl bir katliam olduğunu bilmeyen mi var? Yani ben şimdi Türkiye derken hepimiz için söylüyorum. Evet. Hepimiz için tabii. Söylüyorum. Yani Türk dünyası için tabii. Söylüyorum. Tabii burada bir ufak serzenişte de bulunmak istiyorum yani. Türk dünyasını bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz ama her zaman bütün olarak da hareket edilmediği ortada. Galiba Kazakistan'ın bir tek bu hocalı meselesinde bir tavrı var. Zaten Nursultan Nazarbayev'in de, Sayın Nursultan Nazarbayev'in çok ciddi bir duruşu vardır yani Türklük konusunda, Türk dünyası Turan konusunda. Onun şeysi farklı. Ama gönül istiyor ki yani işte 6 cumhuriyet değil mi? 6 cumhuriyet, evet. KKTC'yi de katıyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Burada bir ortak, mesela Birleşmiş Milletler, Kıbrıs değil ama diğerleriyle bir Birleşmiş Milletler'de bir ortak deklarasyonun bile çok faydası olabilir yani.
Evet.
Yani bırakın bunu, devlet yapmasın. Hani bizim akademik kuruluşlarımız, hani bizim üniversitelerimiz? Niçin suskunlar, niçin yapmıyorlar? Bunlar milli mesele. Şimdi söyleyince işte efendim siyaset falan, yok bu siyaset değil. Bu siyaset değil, bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bu geleceğimizi ilgilendiren bir mesele. Yani dünyada Türklükle ilgili bir mesele bu. Bunun ismini bu şekilde koyamazsanız eğer, o zaman işte o zaman devletler öyle düşünüyor. Bu devlet böyle, diğeri farklı falan. Bir takım şeylere razı olduğunuzu gösterir. Niye bir birlikte hareket etme iradesi oluşmuyor yani?
Evet.
Ya şimdi Türk keneşi var tamam ama yani böyle pek fazla da bir şey duyulmuyor, bilmiyorum. Yani.
Hocam burada zihin işgalleri var tabii. Zihin işgallerini sonlandırmadan yani, eylem birlikteliği ortaya koymak işte, çok zordur.
Koloni beyinli demiş yazarlarımızdan bir tanesi yakında.
Evet, evet.
Bazıları için.
Biz bu hadisenin bir benzerini biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında da yaşadık.
Hala yaşıyoruz.
Hala yaşıyoruz. Yani bir Türk Cumhuriyetlerinin tamamı henüz tanımadı.
Hiç kimse tanımadı.
Tanımadı, tabii. Evet. Başka yapısal sorunlar da var. Yani mesela bir Türkiye vatandaşı gidip Azerbaycan'da bir ev satın alamaz. Mütekabiliyet esası olduğu i̇şte, için de
vize meselesi duruyor.
Vize meselesi ortada duruyor. Yani bunların da halledilmesi lazım diye düşünüyoruz. Azeriler hep geleneksel bir cümle vardır. Geçen hafta da konuğumla aynı mevzuyu konuşmuştuk. Azerbaycan'la Türkiye iki devlet, tek millet. O zaman bunu yasalarıyla da
Hayata da
hayata
geçirmek lazım. Doğru.
geçirmesi
Şimdi
gerekir.
çok haklısınız. Ben bir de özellikle dil konusuna değinmek istiyorum. Yani Türkçenin bir ortak dil haline gelmesi. Yani Türkiye Türkçesin. Türkçe de hani lehçeleri farklı. Türkiye Türkçesinin özellikle dışa karşı bir ortak dil olmasında çok büyük fayda var. Bununla bunu hayata geçirmek için büyük bir mücadele verilmesi lazım. Şimdi Azerbaycan'da ve Türkmenistan'da Latin alfabesi kullanıyor. Şey de geçiyor, Kazakistan'da ona geçiyor yani.
Evet. Tabii en başta Kazakistan'ın bu süreci hızlıca atlatması için büyük bir çalışmaya girmek lazım. Yani buradaki
Ama
asıl üniversitelerin, evet.
mesele sadece alfabeyle bitmiyor. Yani bakın ne diyorum. Dışa karşı
Tabii.
Türkçe konuşan uluslar olduğumuzu ispat etmemiz lazım. Şimdi ben uluslararası kuruluşların toplantılarına falan katılıyorum. Bu ülkelerden gelen, Türk Cumhuriyetlerinden gelen, Türkiye lafı da yanlıştır. Onu da kullanmamak lazım. Türk Cumhuriyetleri dememiz lazım. Ona biraz üstüne
Evet.
basarak söylüyorum.
Türkiye dememek lazım.
O
Türk
Türk'ümsü demek,
Cumhuriyeti.
Türk'e benzeyen demek. Yani ne demek?
Doğru.
Yani ya
Doğru.
Türk'sün ya değilsin.
Hocam işte o 90'lı yıllarda
Böyle bir
maalesef dilimize
hatalar
yapıştı.
yapıldı.
Evet.
Türkiye hazırlıklı değildi yani bütün bu
Evet.
işlere de onun için. Şimdi Türk Cumhuriyetlerinden gelenlerin o uluslararası kuruluşlarda genellikle Rusça konuştuğunu görüyoruz. Bazen yavaş yavaş şimdi İngilizce falan da konuşanlar çıktı. Halbuki Türkçenin kullanılması halinde dünyada işte milyonlarca insanın konuştuğu toplam belki 300 milyon bir dilin mesela Birleşmiş Milletler'de resmi dillerden biri olarak kabul edilmesi mümkün olabilir.
Evet.
Bu Türkiye'nin önemli işlerinden bir tanesi. Bakınız, bunlar birbirinden kopuk işler değil. Burada işte Hocalı katliamını konuşursunuz. Ama bir bütün içerisinde bütün meselelerimizi ele aldığınız takdirde sizin gücünüze kimse karşı duramayacaktır. Eğer o gücü iyi kanalize ederseniz. Dünyada hatta birçok bakımdan yani öncü roller üstlenebileceğimiz konumdayız aslında Türkiye olarak. Bunun yalnız bilincine varmak lazım. Yani karalamalarla bilmem Türkiye bir zarar görmez yani. Dışarıdan yapacaklardır onu. Yapsınlar. İçeride
Kesin. Evet.
yapıyorlar da ayrı
Hocam
konu.
biliyorsunuz 1926'da harf inkılabının gerekçelerinden bir tanesi Türk, Asya, Avrasya coğrafyasıyla dil birliğini sağlamaktı. Gerekçelerinden bir tanesi
Ama
buydu.
işte evet.
Ama buna karşı Sovyet hemen
Hemen
biliyorsunuz
tedbir aldı.
Kiril
Hemen tedbir
tedbir
aldı.
aldı.
Birkaç defa
Evet,
değiştirdi. Arap
evet.
alfabesi kullanıldı.
Evet.
Kiril alfabesi kullanıldı.
Uygur'da hala Arap alfabesi kullanılıyor.
Evet,
Yani
evet, evet.
çok farkında değiliz ama.
Yani Uygur özerk bölgesi tabii en problemli bölgedir. Yani Çin çünkü bu konuda hiç tavizkar değil. Hiçbir şekilde esnemiyor. Oradaki Türk varlığının, Uygurların
Manipüle ediyor yani
durumu
orada.
diyor. Bir takım haberler geliyor. Duyuyoruz onu. Hatta zaman zaman gösterirler. Bunlar tabii kabul edilmesi. İşte bu dediğim gibi yani topyekün bir irade oluşumuyla meseleye bir farklı gözle bakmayla çözülebilecek, zaman içerisinde çözülebilecek. Bir de hemen çözülmesi de mümkün
Çözüm.
olmayan birçok
Evet.
problem var. Ama yani siz evvela kendi zihninizde bir Türk varlığını gerçekleştireceksiniz. Sadece kağıt üzerinde değil. Yani Türk dünyasını gerçekleştireceksiniz. Türk varlığı diyorum. Türk dünyası kağıt üzerinde var. Ama ne kadar var onu da bilemiyoruz tabii.
Şimdi tabii bizim
Evet.
Balkanlardan ayrı bir Asya'dan ayrı bir Türkiye'yi düşünmemiz de
Yok,
mümkün
hayır,
değil.
hayır.
Evet.
Tabii, tabii, tabii.
Dolayısıyla hani bu bağlamda ama pergelin ucunu
Ankara.
buraya koyarak, buraya
Ankara.
batırarak yani bunu yapmadan doğru bir istikamete gitmek mümkün değil. Şimdi
Bence de.
geçtiğimiz ay biliyorsunuz Fergana'da New York'ta bir patlama oldu. Sesi Fergana'dan çıktı. Hemen Özbek teröristler diye Kazaklı, Özbekli, Ferganalı vatandaşların kimlikleri izhar edildi. Yahu
Evet.
şimdi tabii yani elbette teröre karşıyız.
Tabii.
Ancak hani İslami terör derken de nasıl bir İslam ve terörü yan yana getirerek İslam lekelendiriliyorsa
Evet.
Kazak ve terör derken, Fergana ve terör derken de bu buradaki kardeşlerimiz zan altında bırakılıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor.
Şimdi bu maalesef pek önlenmesi mümkün olmayan bir şey. Yani insanların kimlikleri öyle çıktığı zaman hemen onunla özdeşleştirirler yani terörle. Zaten çok yanlış bir laf. İslami terör mü olur? Yani terörün İslam...
Terörün dini mi olur?
Ya olamaz öyle.
Hristiyan terör, Yahudi terör.
Bir de tam tersidir yani. Tamamen tersidir.
Tabii ki. İslam barış dinidir.
Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek olduğunu öne süren bir din anlayışında terör bir arada olmaması lazım yani. Hasan Sabbah'ın devrinde mi yaşıyoruz yani Allah aşkına, değil mi? Şimdi olay tabii maalesef engellenemeyecek kadar rahatsız edici bir şeydir. Yani bu şeyden de biliyoruz. Filistinlilerin zamanında işte uçakları kaçırıp ondan sonra İsrail'e karşı mücadeleyi o terör bazında yürütmeleri. Mesela Arapların Türkopyekün terörist olarak tanınmasına falan da yol açtı o zaman. Bunlar maalesef olabiliyor.
Bunlar bilinçli yapılıyor ama.
Yani
bir şimdi, stratejinin ürünü. Çünkü DAEŞ'i, DEİŞ'i yani bunların tamamı El-Kaide'si bir sistemin ürünü olarak ortaya atılıyor ve bir gerekçe oluşturulup işgaller de sonuçlanıyor.
DAEŞ'in zaten ne olduğu da çok belli değil yani biliyorsunuz.
Hayır, orada beni şöyle en çok rahatsız eden Resulullah'ın mührü saadetini
ya onu bayrak yapıp
bayraklaştırmak yani bu kadar alçaklık olmaz evet, hocam yani evet, evet. Resulullah'ın sırtındaki mührü saadeti dönüp bayraklaştırarak siz o mührü saadeti meşruluktan gayri meşru bir görsele oluşturuyorsunuz.
İşte o da bir amaca hizmet etti işte neticede. Yani İslam fobisi dünyada kendiliğinden ortaya çıkmadı. Zaten var olan bir şeydir. Yani kendiliğinden ortaya çıkmadı dediğim şu. Yani Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında, işte dünyanın çeşitli yerlerinde İslam'a karşı zaten bir fobi var, bir korku, bir şey. Bu özellikle 1990'dan sonra bu Huntington'ın yazılarıyla falan iyice maalesef kurumsallaştı. Arkası da geldi. Tabii 11 Eylül hadiselerinin çok etkisi var yani terör hadiselerinin. Ve bunun üzerine yani düşünebiliyor musunuz? 11 Eylül olaylarından sonra Irak'ın işgali meşru hale geldi falan. Halbuki Irak'ta kimyevi silahlar yoktu, kimyasal silahlar falan yoktu. Ondan sonra olmadığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı yalan söyledi. Yani bir senaryo oyununu sanki bir istihbarat raporu gibi sundu falan. Bu bölgemiz yani İslam coğrafyasının yoğun olduğu bölgedir. Bu bölge maalesef çok sorunlu yani gerçekten çok büyük sorunlu ve bu sorun dışarıdan gelen güçlerin ateşe benzin dökmesiyle devamlı yenileniyor, artıyor.
Evet.
İşte bunlar tabii kolay çözülen şeyler değil. Şimdi buna karşılık o DAEŞ'in ortaya çıkması, El-Kaide'nin daha evvel yaptıkları işte Afganistan'da bir türlü durulamayan sular, Pakistan'ın sıkıntıya düşürülmesi. Bütün bunlar bir büyük planın parçaları diye düşünüyoruz. Tabii Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar da bundan ağır düşünülemez yani. Türkiye'ye karşı.
Değil zaten mi? Hocam Condoleezza Rice biliyorsunuz 22 ülkenin sınırları değişecek diye bir açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı görevi üzerindeyken. Sonra baktık işte Yemen'de olaylar karıştı. Tunus'ta olaylar karıştı. Evet. Libya, Cezayir, Mısır. İşte geldi sınırımıza kadar dayandı. Türkiye bu 22'nin içinde mi değil mi onu bilmiyoruz ama bildiğimiz şu var. Vallahi. Türkiye'de bu 22'nin içerisinde ve Kuzey Irak'ta başlatılan kaynama da bunun nedeni. Bunu açık açık görüyoruz. Şimdi tabii çok geniş bir evrene doğru yayıldı evet, sohbetimiz.
Evet, evet.
Sayın Doçent Doktor Can Ünver hocamızla. Hocalı katliamı özelinde hem bölgeyi hem bölgedeki hadiseleri konuşuyoruz geniş evrende. Sevgili hocam şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama Hocalı Azerbaycan'ın bir yarası olduğu kadar bizim de yaramız dedik.
Tabii.
Peki Azerbaycan diplomatik alanda sizce Hocalı'da yaşananları yeterince duyurabiliyor mu? Bu noktada Türkiye'ye hangi vazifeler düşüyor?
Şimdi şöyle, hatta bir Azerbaycan'la olan birlikte yaptığımız bir toplantıda ben altını çizerek söylemiştim. Bizim yurt dışında önemli bir Türk varlığımız var yani. Varlığımız var. Yurt dışındaki vatandaşlarımızdan veya işte soydaşlarımızdan.
Avrupa'yı rahatsız eden rakamlar.
Evet. Şimdi orada aslında işbirlikleri ortaya çıktı. Çünkü Azerbaycan'ın da Avrupa'da vatandaşları var. Ve Azerbaycan bu konuya önem veriyor. Gerçekten önem veriyor. Türkiye de önem veriyor öteden beri yani. Yurt dışındaki varlığının hem saygın ve güçlü bir toplum haline gelmesi hem de milli meselelerimize sahip çıkması bizim öncelikli politikalarımızdandır. Şimdi birlikte işler yapıyorlar. Geçen hafta zannediyorum Berlin'de Azerbaycan Türkleriyle işte Berlin'deki Türkler müşterek bir toplantı yaptılar. Önemli bir toplantı yaptılar. Bunlara hem Azerbaycan Büyükelçisi hem Türkiye Büyükelçisi birlikte katıldılar bu toplantıya ve meseleyi işte mümkün olduğu kadar taze tutmaya çalışıp her sene aynı şeyleri yapıyorlar. Fakat bu tabii yeterli mi değil mi o konuda biraz üzerinde kafa yormak lazım. Yani kolay değildir esasında. Çünkü karşı tarafta bir algı var. Yani Türkiye karşıtı cenahta ya da Türklerin karşısında olan cenahta diyelim daha geniş bir algı var. O algıyı siz öyle birkaç toplantıyla falan filan yenemezsiniz yani. Bu yerleşik bir algıdır ve bugünün işi de değildir. Ta geçmişten de gelmiştir. Şimdi mesela Avrupalı şöyle düşünebilir. Efendim ne oldu? Hocalı da katliam olmuş. Kaç kişi? 613 kişi. Türkler de 1,5 milyon Ermeni'yi zaten öldürdüler falan. Ya nedir? Bu lafı mı olur? Şeklinde bir argümanla karşınıza çıkıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunun şimdi tabii kırılması, farklı argümanlara insanların zihinlerinin sevk edilmesi, insanların ikna edilmesi ciddi diyalog faaliyetleriyle olabilir. Buna biz kamu diplomasisi diyoruz işte. Buna da devletlerin destek olması lazım ama bunu devletler direkt yapamazlar. Yapmamalı.
Sivil ayaklarla.
Sivil ayaklarla olması lazım. Sonuç olarak ben bu işbirliklerinin çok daha güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim en yakın akrabalarımız diyelim yahut da biziz. Azerbaycan bizdir. Biz Azerbaycanız yani. Kesinlikle. Başka türlü düşünmesi mümkün değil. Birlikte çalışılacak. Başka çaresi yok.
Evet. Şimdi peki Türkiye bu anlamda bir akademik desteğin içerisinde mi? Sizce üniversiteler yeteri düzeyde buna destek veriyorlar mı?
Vallahi sanmıyorum çok. Yani dediğim gibi biz işte üniversitelerde toplantılar yaptık ve bir açlık olduğunu fark ettik. Bilgi açlığının olduğunu fark ettik. Bunu çok daha yaygın biçimde yapmakta yarar var. Yani buradan tabii meslektaşlara da çağrıda bulunuyorum. Yani birçok çalışan insanımız var. Azerbaycan'dan gelmiş akademisyenlerimiz var. Çok kıymetli akademisyenler var.
Şöyle bir algı var. Yani bu sizi de dikkatinizi çekiyor mu? Hocalı katliamını konuşmak, yazmak sanki böyle hani bir ideolojik bir unsuru ele almak gibi bir hava var medyada.
Yani, ne kadar yanlış bir şey yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere her şeyden önce bir insani problem üzerinde yazıyoruz. Bunun ideolojiyle ne alakası olabilir? Üstelik de bizim en tabii vazifemizdir yani. Bizim görevimizdir. Bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimiz orada katledildiyse haksız bir şekilde, fevkalade haksız bir şekilde bir tek insanın bile katli ne kadar üzücüdür. 613 kişi. Rakamı doğru mu söylüyorum? Herhalde doğru söylüyorum. Yani genç, yaşlı, iktidar şey demeden, erkek, kadın demeden, çocuk demeden şimdi bunun ne ideolojisi olabilir ki yani? Bu ne manasız bir şeydir yani.
Hocam şimdi burada bir fiili durum var aslında. Bu fiili durumu Azerbaycan politik olarak tek başına aşamaz. Dolayısıyla nasıl bugün Suriye, Rusya ile ve Çin'le ve İran'la bir blokaj oluşturdu ve karşısındaki blokajın oradaki Esed rejimini yıkmasına mani olduysa Azerbaycan'ın Türkiye ile ittifakla başta Türk Cumhuriyetlerini yanına alarak, İslam coğrafyasını yanına alarak bu alanda bir blokaj oluşturup buradaki fiili durumu Azerbaycan lehine çevirmesi lazım.
Bence de. Yani hem de yarın geçtir yani. Bugün başlayacak. O kadar önemli ki bu söylediğiniz. Bugüne kadar niçin yapılmıyor? Neden olmuyor? Engel nedir? Bilemiyoruz. Yani bu engelleri aşmak durumundadır. Bakınız Azerbaycan'ın da başında, bizim memleketimizin de başında bu işlere çok yatkın yöneticiler var yani. Şimdi bu yöneticilerimizin siyasi iradeyi oluşturmaması gibi bir şey düşünemiyorum ben. Mümkün değil. Yani bununla ilgili de birçok demeçler verilmiştir geçmişte de biliyorsunuz. Şimdi bunun artık zamanı gelmiştir. Geçmiştir hatta biraz ama dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar dinamik, mümkün olduğu kadar sağlam ve akademik destek almak suretiyle bu konuda stratejik planlamaya başlamak lazım. Evet. Başlayıp ondan sonra böyle büyük bir konferansla başlarsınız, yürütürsünüz. Ondan sonra bunu çok farklı noktalara taşırsınız. Bunu yapanlar öyle yapıyor dünyada. Bizim karşımızda olup bizi karalayanlar da böyle yapıyor. Evet. Biz onlardan çok daha iyisini yaparız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırım'da yaşananlar da ayrı bir acıdır. Yani Kırım'da da şu an bir iş.
Evet, ayrı bir konu
evet,
tabii.
O çok ayrı bir konu ama evet. Yani evet. Biz eğer mevcut bir işgale karşı bir dil geliştiremezsek topraklarınız işgal edilir hocam. Yani buna ses çıkartma hakkınız kalmaz. Yani, gerekçeniz kalmaz.
Kaç sene oldu? %20'sinden fazla yaptı. %20'ye yakınım. Tam bilmiyorum alanı da. Bir başka ülke tarafından işgalde olması kabul edilebilecek bir şey midir yani?
Evet.
Kabul edilebilecek bir şey midir yani? Ermenistan hiç umurunda değil. Orayı işgal etti yani. O Zengazur koridoru hikayesi var biliyorsunuz. Laçin işgalde yani. Olacak şey değil yani. Bizim türkülerimize, şarkılarımıza evet. yansıyan Laçin yani. Şimdi bunu unutabilir mi insanlar? Biz unutmuyoruz. Unutmamalıyız. Orada yaşayan, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalan, yakınlarını kaybeden Azerbaycan Türk'ü unutabilir mi? Hayır. Ama dış dünya umurunda değil falan yani. Şimdi madem umurunda değil, o zaman anlatacağız. Anlata anlata, sıkılmadan anlatacağız, evet. Bıkmayacağız ve bunun şeyle alakası yok. Bunun herhangi bir ideolojiyle alakası olabilir. Çok komik yani.
Evet. Burada tabii en başta işin sahibi olarak Azerbaycan elçiliğimizin belki fotoğraf sergileriyle Ankara'da, Anadolu'da, büyük kentlerimizde Hocalı'da yaşananları anlatan çalışmalara imza atması gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerde bu anlamda çok ciddi bir bilgi açlığı var. Bunun gerçekten biz de şahidiyiz. Bu anlamda konuşacak fazla akademisyenimiz de yok. Şimdi bu programı işlemek için yola çıktık. Yani Allah'tan sizi yakaladık hocam. Sağ olun. Yani davetimizi kırmadınız. Ama biz acılarımızda hep böyleyiz. Şimdi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'a yaşanan hadise, 74 Barış Harekatı, Batılı devletler sorunlu alanlar üzerinden güç devşiriyorlar. İşte Rusya, Kırım ilişkileri, Orta Asya'daki devletler, devlet ilişkileri. Amerika şu an Kuzey Irak, İsrail, Pakistan, Hindistan arasında Karachi bölgesi bir sorunlu alan. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ta sadece Rumlarla bir masa etrafında oturmuyor ki. Masaya bir oturuyorsunuz. Rum sağında İngiliz var, solunda Fransız var. Evet, öbür tarafta evet. Almanya var, beri tarafta İtalya var, Amerika var. Yani siz tek başınıza oturuyorsunuz masada. Masada oturduğumuz sandalye sayısını artırmamız lazım.
Çok haklısınız. Bunu da biz yapacağız yani başkası evet. değil. Şimdi mesela üniversiteler dediniz. Bu üniversiteler 180 tane belki daha fazla evet. üniversitemiz var. Bunların senatoları muhatap oldukları yabancı üniversitelere birer mektup yazsalardı yani. Bazı durumlarda böyle şeylerin faydası oluyor.
Kesin.
Birer bir senato kararı alsalardı. Deselerdi ki böyle böyle bunun şeyle ne alakası var? Yani
bir bu siyasi bir ideoloji meselesi değil.
Siyasi mesele değil. Yani. Bu bir İnsani. Tarih katliamının
insani bir mesele.
Tarihi bir katliamın aynı zamanda tarih katliamının önlenmesi şeysidir. Tarih katliamı niye diyorum? Unutuluyor çünkü.
Evet.
Yani tarih dediğiniz tarih de değil yani çok yakın zamanda 26 sene tarih değil daha. Ama bundan 10 sene sonra bunu hatırlayan olmaz yani.
Olmaz evet.
Ya Bu maalesef aynı şekilde Srebrenica olayı da. Yani Hollanda bizim için o kararı verdiği zaman meclisinde Srebrenica ile ilgili bir deklarasyonun bir parlamentomuzdan çıkmasında yarar vardır mesela. Bunlar rahatsız eder. Biz nasıl rahatsız oluyorsak onlar da olurlar yani. Ne olacak? Değil mi efendim?
Kesinlikle. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de iş düşüyor tabii ki.
Tabii.
Gerçekten meclis gündeme taşıyarak bu mevzularla ilgili bir siyasi gündem oluşturuyor. Ancak hocam az önce ifade ettiğiniz şey çok doğru. Bu meseleleri siyasi cephe meselesi olmaktan çıkartmak için tabii. Hem STK'ların hem gazetelerin, dergilerin, üniversitelerin, akademik camianın mevzuyu ele alması lazım.
Alması lazım, evet. Ama yani bunları böyle hep yakınarak yapıyoruz.
Evet.
Yakınmak yetmiyor, başlamak lazım.
Bu yayın bu anlamda evet. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruzun bir göstergesi.
Evet.
İnşallah denizde bir katre vazifesi yürütür.
İnşallah.
Sevgili dinleyenler, Parlamentoların Dostları programının bu haftada sonuna geldik. Stüdyo konuğum Doçent Doktor Can Ünver hocamızdı. Can Ünver hocamızla Hocalı katliamı bağlamında hem Asya'yı hem Azerbaycan'ı hem biraz Orta Doğu turu yaptık. Bu bağlamda Hocalı katliamında şehit olan 613 vatan evladını, şehitleri rahmetle anıyorum. Onların acılarını paylaşıyoruz. Geride kalanlara sabır diliyoruz. O baskında yaralanan, gazi olan, suçları olmayan insanlarımızın hayatta olanların da gerçekten bağrımıza basıyoruz ve onları şefkat ve merhamet bayrağı olarak yorumlanan milletimizin yüreğine emanet ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bu söylediklerinizi ben de aynen paylaşıyorum. Allah hepsine rahmet etsin.
Amin, amin, amin. Bu acılar son bulsun. Hocalı gibi katliamlar bir daha varit olmasın diye temenniyle yayınımızı sona erdirmiş olalım.
Parlamentoların Dostluğu.